Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın, yazarı İpek Çalışlar. 47. ayrım. Bombay. Bombay'da başhakimin evinde misafir edilen Halide üç önemli toplantıya katıldı. Kadınlarla erkeklerin hep bir arada olduklarını görüyordu. Bu önemli ayrıntıyı kitabına da almayı ihmal etmedi. Büyük gezi, kadınlar gitti 400 kişinin katıldığı yemeklerin yeşil yapraklarda ikram edildiği büyük bir ziyafetle Bombay'da sona erdi. Yemeklerin hiçbirinde et yoktu. Yüksek bir binanın çatısında yenen yemeğe yıldızlarla bezeli mavi beyaz bir Hint gecesi eşlik etmişti. Dipnot 757 Inside India sayfa 159-160. Halide, çocukluğunda çok meraklı olduğu Hindistan'ı hem İngiliz mürebbiyesini anlattırmış hem de Rudyard Kipling'in Hindistan'da geçen romanı Kim'i döne döne okumuştu. Yine de karşısına bambaşka bir ülke çıkmıştı. 20. yüzyılda panislamizm Hintli Müslümanlar açısından kutsal bir tutkuydu. Hilafetin Türkiye'de kaldırılmış olması gezi boyunca geri planda bir gerginlik ve hoşnutsuzluk kaynağı olarak hep durmuştu. Ansari'ye göre hilafetin kaldırılması ile birlikte dünya Hintli Müslümanların kafasına yıkılmış, geçen süre içinde yaraları ancak bir miktar iyileşebilmişti. İslam cemaatinin kahraman üyesi Türkiye, şimdi miras yedi bir oğlan gibi algılanmaktaydı. Müslüman Önder Ansari, Halide Hanım camiadaki konferanslarını planlarken Hintlilerin bu konudaki duyarlılığını bilemezdi. Bu yüzden açıktan bu mesele üzerinde konuşmadı diyor. Dipnot 758 Conflict of East and West 1935 Ansari'nin önsüsü. Konferanslardan memnun kalmayanlar da vardı. Bunların başını çeken ünlü şair Muhammed İkbal, Halide'nin doğu-batı kavramları üzerine söyledikleriyle klişelere yenik düştüğünü açıklamıştı. Halide döndükten sonra Ansari, onun konferanslarını uzun bir ön sözle birlikte Conflict of East and West adıyla kitap olarak yayımladı. Hindistan dönüşünde Crane, onu kitabını rahatça yazabileceği bir yere tatile göndermeyi teklif etti. Çok yorgundu. Bu cazip teklifi geri çevirdi. Hindistan'da verdiği konferanslar ve bu ülkenin soğuk havası onu hasta etmişti. Dönüşünde akciğerlerinden ciddi bir kanama geçirdi. Dipnot 759 Halide Edip'ten Crane'e mektup 26 Nisan 1935 İstanbul'da 3 hafta 1935 yazında önce Rauf Bey ardından Halide Edip İstanbul'a geldiler. İskenderiye'den gemiyle gelen Rauf Bey rıhtıma indiğinde özel görevliler marifetiyle bir anda görülmez kılınmıştı. Bu görevliler kısa süre içinde yerlerini Teşvikiye'deki evinin kapısında bekleyen sivillere bıraktı. Devlet görevlileri Rauf Orbay'ı sürekli takip ettiler. Paris Konsolosluğu'nun 3-8-1935 tarihli vizesiyle İstanbul'a gelen Halide'nin ziyareti devlet nezdinde biraz sancı yarattı. Dönemin Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Riyaseti Cumhur Umumi Katibi olan Rıza Soyak'a, Doktor Adnan'ın karısı Halide Edip'e İstanbul'a gitmek üzere Paris Konsolosluğu'ndan vize verildiğini, İstanbul'a geldiğinde vaziyetinin gözaltına alınacağını bildirmişti. Halide İstanbul'da kaldığı süre içinde adım adım izlendi. Ziyaretini tamamlayıp 22-8-1935 tarihinde Türkiye'den çıkarken de garip bir şekilde her yanı didik didik arandı. Bunun da nedeni İstanbul vilayetinin gümrük kontrolü adı altında Halide Edip'in üstünün ve eşyasının aranmasını talep etmiş olmasıydı. Dipnot 760 Cumhurbaşkanlığı Arşivi A-4-9-D-57-F-89 Halide Edip ile Rauf Orbay'ın Türkiye'ye gelişleri Hindistan'da her ikisinde itibarının iade edildiği zannıyla sevinç dalgası yaratmıştı. Rauf Orbay'ın Dışişleri Bakanı olduğu, Halide'nin ise Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey bir göreve getirildiği rivayet edilmişti. Dipnot 761 Doktor Ansari'den Adnan'a mektup 12 Kasım 1935 Aktaran İnce Engin'in Araştırmalar ve Belgeler Sayfa 568 Son Posta ve Cumhuriyet gazeteleri Halide'nin gelişini haber yaptılar. Onun torunu Ömer'i görmek için geldiğini yazdılar. İsmet Paşa'ya muhalif tavrıyla tanınan Son Posta, birinci sayfasından Halide Edip'i İstanbul'a getiren Küçük Ömer başlığıyla verdiği haberde Ömer'in bir de sevimli fotoğrafını kullandı. Dağ peygambere gelmezse peygamber dağa gider derler. Küçük Ömer de Paris'e gidemediği için 10,5 yıldan beri gurbet illerinde yaşayan Halide Edip de onu görmek üzere İstanbul'a gelmiştir. Bu küçük ve sevimli yavru, büyük annesini çok özlediği yurduna kavuşturmuştur. Halide Edip'in torununu sevinç içinde kucaklayıp sevdiğini anlatan muhabir, torun başka şey evlada benzemiyor. torunda insan kendisinin bir nevi devamına şahit oluyor da heyecan duyuyor. Toruna karşı o kadar derin bir sevgi duyuluyor ki diye yazmıştı. Küçük Ömer yaptığı büyük işin farkında değil, hayretle etrafı süzüyor. Habere göre Halide Edip ülkesinde bir ay kalacaktı. Büyük romancının Londra'da iki yeni kitabının daha basılacağı da habere eklenmişti. Dipnot 762. Halide Edip'i İstanbul'a getiren Küçük Ömer. Son posta 4 Ağustos 1935. Halide, torunu Ömer'i görmeye geldiğinde Vala Nurettin onu ziyaret etti. Nurettin'in çalıştığı haber gazetesi Sinekli Baklal romanını tefrika etmek istiyordu. Halide Vanu'ya Paris'e döndüğünde şöyle yazmıştı. Paris'e dönünce romanın Türkçesini baştan okudum. Bence memlekette intişarına, yayımlanmasına mani olacak hiçbir mahsur yok. Mevzu ve karakterler çok eski günlere ait. Romanı The Clown and His Daughter adıyla İngilizce kaleme alan Halide, ülkesindeki okurlar için kitabın Sinekli Bakkal adıyla Türkçesinde yazmıştı. İngilizcesi yayımlanır yayımlanmaz kitabı ilanlarını ve üzerinde çıkan eleştirileri gönderecekti. Dipnot 763. Müzeher Vanu, bir dönemin tanıklığı. T.S. nokta virgül sayfa 54. Roman 1935 Ekim'inde Haber Gazetesi'nde tefrika edilmeye başlandı ve Şubat'a kadar sürdü. İlk sessizlik böyle bozuldu. Bernard Lewis ve Irene Melikov. Halide'nin Paris günlerinde kimlerle dostluk ettiği, kitapları dışında neler yaptığına ilişkin bilgiler çok sınırlı. Adnan okula gittiği için hareketli bir çevre içindeydi. Paris'e okumaya gelen Nermin Menemencioğlu. Adnan'ın dersini seçmişti. Sınıfta kendisini tanıtması isteyen hocası, Doktor Adnan'a Fransızca olarak "Je suis Türk, ben Türk'üm" deyince Adnan sinirlenmiş, "Oturun" demişti. Ama onun gerçekten de Türk olduğu anlaşılınca ortaya çıkan komik duruma karşılıklı gülmüşlerdi. Nermin, bütün öğrencilerin Adnan'a şaka olsun diye "Ben Türk'üm" dediğini daha sonra öğrenecekti. Nermin, Adnan'ı Halide ile birlikte Café de Flore'a davet etti. Kendisi onların neden Türkiye'den ayrıldıklarını hiç bilmiyordu. Kafede buluştuklarında karşısına çok sevimli, güler yüzlü, tatlı ve sıcak bir Halide Edip çıkmıştı. Halide'nin kendisinden hoşlandığını düşünmüştü. Adnan'ın öğrencilerinden biri, sonraki yıllarda Alevilik ve Bektaşilik üzerine araştırmalarıyla öne çıkan Irene Melikov, bir diğeri de Yakın Doğu İslam ve Osmanlı tarihçisi olarak tanıdığımız Bernard Lewis idi. Adnan, öğrencilerin cazip buldukları bir hocaydı. Öğrencilerine sadece Türk tarihini ve şark edebiyatını değil, her şeyi, hatta Göte'nin Faust'unu bile anlatırdı. Adnan için bilgisi ve kültürüyle iki dünyaya aitti ve ikisinin de efendisiydi denirdi. Dipnot 764. İlber Ortaylı. Nice yıllara Irene Melikov. Milliyet. 18 Aralık 2007. Modern Türkiye'nin Doğuşu 1961 adlı kitabıyla tanınan tarihçi Bernard Lewis, adı varın olağanüstü bir kişiliği vardı. Hayatımda beni belki de en çok etkileyen kimse oldu. Harika bir öğretmendi. Adnan Bey sayesinde Türkiye'ye ilgim artmıştı. Eşi Halide Edip Hanım'la birlikte çok etkileyici bir çifttiler. Onları hala derin bir sevgiyle anıyorum. Türkiye'ye her gittiğimde onları ziyaret ettim, diyor. Lewis Türkçeyi Adnan Bey'den öğrenmişti. Dipnot 765. Demokrasi kurmak kolay değil. Şahin Alpay'ın Bernard Lewis ile söyleşisi. Milliyet 05.04.1995. 1936'da Paris'e gelen Rıza Tevfik, Adnan Halide'yi Port d'Orléans'da oturdukları evde ziyaret etti. Adnan, bir öğrencisine Tevfik Fikret'in bir şiirini tercüme ettirmişti. Onu Rıza Tevfik'e verdi. Rıza Tevfik, daha sonra bu şiiri Lewis imzasıyla Serab-ı Ömrüm'de yayımladı. Dipnot 766. Rıza Tevfik, Serab-ı Ömrüm. Kenan Matbaası, 1949 İstanbul, sayfa 355. Lewis, Bernard Lewis olmalı. Rıza Tevfik, eski öğrencisini genç kızlığındaki gibi bulmuştu. Bayan Halide'yi bir hayli toplanmış buldum. Fakat yine sesi, tavır ve ifadesi, telaşsız ve düzgün harekatı ile bana 17 yaşındaki Halide Hanım'ı hatırlattı diye yazacaktı. Dipnot 767. Kandemir, kendi ağzından Rıza Tevfik, sayfa 83-84. Fransa'daki evin ziyaretçilerinden biri de Yakup Kadri'ydi. 1924 yılında gazete sayfalarında Halide'yi cadı kazanına atanlar konvoyuna öncülük eden Yakup Kadri, Paris'te onları ziyarete gittiğinde evde sadece Adnan vardı. Doktor Adnan bir gün geldi, kazanılmış ve kazanılabilecek bütün devlet şereflerinden yüz çevirip kendi arzu ve iradesiyle sürgün yolunu boyladı. Onu birkaç yıl sonra Paris'in ücra bir mahallesinde hayat ve fikir arkadaşı Halide Edip'le oturduğu küçücük bir apartmanda ziyarete gittiğim vakit aramızdaki politik ayrılıklara rağmen eski dostluğumuzda hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görmüştüm. Dipnot 768 Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yeni Ufuklar Dergisi Ağustos 1955 Doktor Abdülhak Adnan adı var içinde sayfa 150 Vedat Günyol Vedat Günyol doktora yapmak için Paris'e gittiğinde Türkiye'den okumaya gelenler arasında Halet Şambel, Fethi Tanalay gibi gençler vardı. Fethi Tanalay Türkiye'ye döndüğünde BTB sanayini kuracaktı. Fethi Tanalay bir gün Vedat Günyol'u alıp Halide ve Adnan'ın evine götürdü. 1937-1938 yıllarıydı. Halide Hanım ve eşi Adnan Bey beni büyük bir sevgiyle karşıladılar. Sonra yemeğe davet etmeye başladılar. Bir ana baba, bir evlat ilişkisinde bulduğum hazzı anlatamam. Yurtlarından ayrılmış, bir çeşit sürgünde yaşayan bu iki insana duyduğum sevgi ve saygı, çok geçmeden karşılıklı bir ana baba, ana evlat sevgisine dönüştü. Dipnot 769 Vedat Günyol Uzak Yakın Anılar Belge Yayınları İstanbul 1990 Sayfa 93,96 Tanalay, o dönem Paris'te yaşayan Türk öğrenciler Halide Hanım'ı ve Adnan Bey'i Atatürk karşıtı sanıyor ve sevmiyorlardı. Nokta, nokta, nokta. Adnan adı var, felsefe derslerine giriyordu ve beni de götürüyordu. Halide Hanım ile müze bahçesinde gezintiler yapıyorduk. Bu şekilde bir yıla yakın bir samimiyetimiz oldu diye anlatıyor o yılları. Dipnot 770 İhsan Yılmaz Halide Edip beni 13 yıl sömürdü. Hürriyet 20 Nisan 2002 Yurt dışı günlerinde muhabbetle birbirlerine yakınlaşmışlardı. Zaman zaman Avrupa'ya kısa tatillere çıkıyorlardı. Apennin dağlarında 7-8 kişilik üniversite hocası bir grupla gezmişler, Côte d'Azur'da denize karşı sakin bir pansiyonda kafalarına uygun insanlarla birlikte dinlenmişlerdi. Hemen her yaz Londra'ya gidiyor, British Museum'un yakınında bir oda tutuyor, bu süre içinde kütüphanede çalışıyorlardı. Yazdıkları kitaplar, yaptıkları araştırmalar için bunu alışkanlık haline getirmişlerdi. Dipnot 771 Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 39-42,49 7 günde yazmaya başlıyor. Halide, 1936 Mayıs'ında Sedat Simavi'nin çıkarttığı 7 gün dergisinden teklif aldı. Derginin yazı kadrosunda son derece ilginç isimler vardı. Nazım Hikmet, Hüseyin Cahit Yalçın, Vanu, Sabahattin Ali, Peyami Sefa, Falih Rıfkı, Reşat Nuri. Kadınlar da unutulmamıştı. Kadınların siyasi haklarını savunucusu Nezihe Muhittin de yazarlar arasındaydı. Halide Tan gazetesine Hindistan izlenimlerini yazmış, kıyamet kopmamıştı. 1936'da Yeni Güne düzenli yazmaya başladı. İlk yazısına çok güzel bir fotoğrafı da eklemişti. Olgun yaşlarında güzel bir kadın olarak çıkmıştı okurunun karşısına yıllar sonra. Bir süre sonra Halide'nin yazılarına bir de köşe adı kondu. Arka Sokaktan Görüş künyesi altında yazmayı sürdürdü. Neredeyse hiç tatil yapmadan sürekli çalışıyordu. Nasrettin Hoca piyesi Halide İstanbul'da yayınlanan 7 gün dergisinin adeta yıldızı olmuştu. Dostu Crane'i bir çılgınlık anımda başladığım bir Nasrettin Hoca piyesini bitirmeye çalışıyorum. Ama bana öyle geliyor ki dünyanın bugünkü halinde Nasrettin Hoca bile artık eskisi kadar komik olamıyor diye yazmıştı. Crane'i anlattığı siyasetle yoğrulmuş oyun Maskeli Ruhlar adıyla büyük duyurularla 7 günde tefrika edildi. Halide'nin Abdülhak Hamid'in ruhuna ithaf ettiği oyun oldukça sertti. Halide, Nasrettin Hoca Timur Lenk, Shakespeare ve İbn Haldun'u bir araya getirirken belli ki epey eğlenmişti. Müzikal öğeler içeren oyunda Nazım'ın Makinalaşmak istiyorum dizelerinde nakarat olarak kullanmıştı. Nasrettin Hoca ile eşeğini 20. yüzyıla yeniden bir dünya karakteri olarak taşıyan Halide, fikir şehitleri locası, aforoz edilen ve yalnız bırakılan insanlar gibi sembolik kavramlara başvururken, Başkan Wilson'un da dahil olduğu bir milletler cemiyeti ortamı yaratmayı ihmal etmemişti. İnce İngün'ün Halide Edip'in insan ruhunun ölmezliğine ve maddeye üstünlüğüne inandığını düşünüyor. Dipnot 772 İnci Engin'in Araştırmalar ve Belgeler içinde Nasrettin Hoca sayfa 84. Hülya Adak, oyunun modern Türk tiyatrosundaki ilk absürt tiyatro örneği olduğunu vurguluyor. Bir diktatör olarak tasvir edilen Mustafa Kemal'in, Tatarların fetihçi imparatoru Timur Leng'in modern versiyonu olarak oyunda yerini aldığına dikkat çekiyor. Dipnot 773 Hülya Adak An Epic for Peace Memories of Halide İdbin Önsüzü. Halide neden böyle bir oyun yazmıştı? Sonraki yıllarda İngiliz dostu Arnold Toynbee'ye yazdığı bir mektuptan bu oyunu ablasının ölüm döşeğinde olduğu dönemde düşünüp yazdığı anlaşılıyor. Kendisi Paris'teyken çok sevdiği Mahmure'nin İstanbul'da ölüm döşeğinde oluşu, Halide'nin düşüncesindeki ölümden sonra hayat fantezisini güçlendirmiş olmalı. Ayrıca oyunda yarattığı hayali Kalopatya kenti ona reformların gülünç bulduğu yönleriyle alay etme imkanını vermişti. Oyunu Sabancı Üniversitesi'ndeki ders konuları arasına alan Hülya Adak, Maskeli Ruhlar oyununun Halide'nin Kemalist devrimin ikinci evresi konusundaki kötümser ruh halini yansıttığını belirtiyor. Ömer, mükemmel bir şeytanmış. Halide, Crane'e kendisinden ve ailesinden havadisler verirken, Ayet'in karısıyla birlikte Ankara'ya yerleştiğini, Crane'den gelen hediyeye çok duygulandığını, bir ihtimal Hasan'ın da İzmir'e tayin edileceğini yazmıştı. 3 yaşındaki oğlu Ömer, mükemmel bir şeytanmış. Şu bizim ihtiyar hoca üzerine yazdığım piyesi bitirince dişçiye de gideceğim. Bunun düşüncesi bile hoş değil ama ardından da Fransa'nın güneyinde bir yerde tatil yapacağız. Burada Paris'te açılan sergi dünyanın hemen her köşesinden dostları buraya topladı. Son 2 aydan beri her gecemiz onlarla birlikte geçiyor. Dipnot 774 Halide Edip'ten Crane'e mektup 7 Ekim 1937 1937 yazında Sen Nehri kıyısında açılan serginin onun için en ilginç yanı ormanda sergilenen Shakespeare eserleri, dans ve tiyatro gösterileriyle geceleri düzenlenen ışık oyunlarıydı. Dipnot 775 Halide Edip Sergi 7 gün 11 Ağustos 1937 Halide herkesin hayran kaldığı Paris'le bir bağ kuramamış, bütünleşememişti. Paris onun yazılarına birkaç Picasso sergisi, kukla tiyatrosu gibi nedenlerle sızabilmişti. 7 güne Paris'ten yazdığı yazılarda da neredeyse Paris'i hiç anlatmadı. Ancak yaşadığı şehirlere ilişkin not tuttuğunu birkaç yazısında anlatıyor. İngiltere notları, Hindistan notları ve Amerika notlarını okurlarıyla paylaşırken Paris'e ya sıra gelmemişti ya da Halide bu şehri hiç yazmak istememişti. İki Hintli dost. Hüseyin Aktar ve gencecik eşi Hamida Paris'e gelmişlerdi. Halide Hindistan'a gittiğinde Hamida'nın ailesinin evine de konuk olmuştu. Hüseyin Sorbonne'da Sanskritçe üzerine doktora yapacaktı. Halide ile Adnan genç çifte ikinci birer anne baba oldular. Hamida ülkesinden ilk defa ayrılmıştı. 18 yaşındaydı ve Fransızca bilmiyordu. Bu karı kocaya kendi mahallelerinde ev buldular. Halide Hamida ile Paris gezilerine çıkıyor, onu parklara götürüyordu. Hamida ile Hüseyin'in ilk çocukları 1938 yılında doğdu. Adını Kamran koydular. Hüseyin hep okuldaydı. Adnan ve Halide bebeğin bakımına yardımcı oldular. Hüseyin'in bazı seminerler için İngiltere'ye gitmesi gerektiğinde Halide, Hamida'ya yardım teklif etti. Halide'lerin oturduğu apartmanda bebek bakan bir kadın vardı. Çocuğu ona bırakabilirlerdi. Halide de çok yakından Kamran'a ikinci bir anne olacaktı. Hamida'nın aklı yatmıştı. Bebeğini bakıcıya bırakıp kocasıyla birlikte İngiltere'ye gitti. Bir gün bebeğin hastaneye yatırıldığı haberi gelince Hamida geri döndü. Hamida Raipuri, 70 yaşına geldiğinde romansı özelliği ağır basan bir anı kitabı yayımlayacak, Halide Edip'ten de söz edecekti. Mustafa Kemal'in ölümünü izleyen günlerde, Hindustani Times gazetesi için genç arkadaşı Hüseyin Aktar Raipuri, Halide ile bir görüşme yaptı. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı üzerine sorular sordu. Halide İnönü'nden çok umutluydu. Raipuri, tek parti rejimi üzerine Halide'yi köşeye sıkıştırmıştı. Tek parti otoriter bir rejimin ifadesi değil midir diyordu. Türkiye'ye dönme kararı veren Halide neredeyse tek parti rejimini savunan yanıtlar vermişti Raipuri'ye. Tek parti rejiminin anayasa maddesi olduğunu, mahsurlarının İnönü'nün dirayeti sayesinde giderilebileceğini savunmuştu. Dipnot 776 A.H. Raipuri İsmet İnönü and Turkey's Future Hindustani Times 9 Ocak 1939 47. ayrımın sonu, sayfa 396. Devamı 48. ayrımda.